Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biraz programın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Ben Deniz İbrahim Baran ve değerli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birliktesiniz. Geçtiğimiz hafta programımızda kamu diplomasisi kavramını konuşmuş ve masaya yatırmıştık. Kamu diplomasisinin biraz tarihçesine, anlamına ve önemi temas etmiştik. Bu haftaki programımızda kamu diplomasisinin başka bir veçesi olan kültürel diplomasiyi konuşacağız. Kültürel diplomasi geçtiğimiz haftaki programda da söylediğimiz gibi Türkiye açısından oldukça önemli. Çünkü Türkiye'nin uluslararası arenada gönül bağı ile bağlı olduğu pek çok toplum var. Ve kültürel diplomasi açısından kültürel diplomasi uygulanarak bu toplumlarla bir takım ilişkiler kuruluyor. Biz de inşallah bu programımıza dilimiz döndüğünce kültürel diplomasiyi masaya yatırmaya çalışacağız hocamızla birlikte. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba İbrahim Bey. Ben de dinleyicilerimizi selamlıyorum. İnşallah güzel bir programla daha dinleyicilerimizin karşısındayız.
İnşallah hocam. Hocam kültürel diplomasi nedir sorusuna geçmeden önce şuradan başlayalım istiyorum. Şimdi uluslararası ilişkiler literatüründe soft power olarak tanımlanan yumuşak güç kavramı var. Bu kültürel evet. diplomasi ile direkt ilişkili bir kavram, ilintili bir kavram. İsterseniz buradan başlayalım. Yumuşak güç kavramı ne demektir?
Tabii. Aslında geçen hafta konuştuğumuz kamu diplomasisi ve bugün belki bir giriş mahiyetinde konuşacağımız kültürel diplomasi meselesi gibi konular ya da diplomasi türleri tamamen yumuşak gücün içerisine giren alanlardır. O yüzden belki de biz geçen hafta bunu konuşmayı ihmal ettik. Bugün daha geniş bir çerçevede konuşmak daha iyi olur diye düşünüyorum. Yumuşak güç nedir? Aslında Soğuk Savaş sonrasında uluslararası ilişkilerde birçok parametrenin değiştiği herkesin genel bir kabulüdür. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra o Soğuk Savaş yıllarında özellikle çeşitli kavramlar daha öne çıkıyordu. Ne gibi kavramlar bunlar? Ulusal güvenlik, askeri güç, nükleer silahlanma gibi direkt böyle sert güç dediğimiz hard power denen ve daha realist bir yaklaşımla uluslararası ilişkilere bakan bir yaklaşım söz konusuydu. Ama biliyorsunuz Soğuk Savaş'ın bitiminin akabinde demir perdeler ülkelerinin yıkılmasıyla birlikte birçok şey değişti. Fukuyama tarihin sonunu ilan etti. Daha böyle dış politikada neoliberal rüzgarlar esmeye başladı. Ve bu neoliberal rüzgarlar yumuşak güç gibi, kamu diplomasisi, kültürel diplomasi gibi ya da karşılıklı bağımlılık gibi, interdependence dedikleri, karşılıklı bağımlılık gibi çeşitli kavramları daha öne çıkardı. Bu yumuşak güç kavramında Joseph Nye adında bir akademisyen ilk defa kullanıyor. Evet. Ve bir aslında güçleri belli bir tasnife uğratıyor. Yani hard power, soft power gibi. Yumuşak güç bu anlamda sizin istediğinizin başkaları tarafından da arzu edilmesini sağlayabilme gücüdür. Yani diğer bir ifadeyle daha farklı bir şekilde ifade edecek olursak bir ülkenin askeri güç kullanmadan yani o sert güç dediğimiz askeri güç, tehdit ya da ekonomik nüfuz kullanmadan ikna süreçlerini işleterek diğer ülke halklarını ve siyasetçilerinin kararlarını etkileme ve arzu ettiği sonuçları elde etme gücüdür. Hatırlarsanız geçen hafta kamu diplomasisini konuşurken kamu diplomasisinin hedef kitlesi yabancı kamuoyudur demiştik. Evet. Dolayısıyla burada da yabancı kamuoyunu, yabancı ülkelerin halklarını, karar alıcılarını ülkeniz hakkında etkileme meselesidir. Ve bu etkilemeyi ikna yollarıyla yaparsınız. Birazdan konuşacağımız farklı metodlarla yaparsınız. Ama askeri güçle, tehditle ya da ekonomik nüfuz kullanmadan yaparsınız. Yani soft power, yumuşak güç ya da bazen buna ince güç de deniyor. Hı hı. Burada askeri unsurları görmüyorsunuz. Ama bu şu anlamada gelmiyor. Yani yumuşak güç ve sert güç arasında birbirini dışlayan asimetrik bir ilişki olmak zorunda da değil. Yani bunlar aynı anda kullanılabilir ya da bir ülke her iki güce de sahip olabilir.
Farklı yani, coğrafyalara göre galiba hocam farklı metotlar uygulamak gerekiyor.
Tabii ki. Yani sert güç unsurları her zaman yumuşak gücü beraberinde getirmezken askeri ve ekonomik anlamda güçlü olmayan ülkelerin de yumuşak güç geliştirmeleri zaten mümkün değil. Evet. Yani yumuşak güç aslında bir nebze sanki bir sonraki aşama gibi geliyor. Birazdan detaylarını konuşacağız. Kültür kurumları, eğitim kurumları, medya vesaire bunların yabancı kamuoyunu etkilemedeki kullanımı aslında ancak askeri anlamda, ekonomik anlamda güçlü olan ülkelerin daha kolay yapabilecekleri bir durum. Bu noktada bir ülkenin bütün meydan okumalarla sadece yumuşak güç unsurlarıyla baş etmesi de mümkün değildir. Hı hı. Yani hiçbir sert gücü olmadan, askeri gücü olmadan, ekonomik gücü olmadan sadece o yumuşak gücü ile bütün problemlerini aşması da mümkün değildir. Evet. O yüzden artık bu kavram yumuşak güç biraz daha 90'lı ve 2000'li yıllarda yoğun bir şekilde kullanıldı ama bu hard power, sert güç ve yumuşak güç kavramlarına ilaveten aslında yakın zamanda kullanılan bir de smart power, akıllı güç kavramı var. Dolayısıyla yerine göre belki de diplomasi hangisinin kullanacağını devletler, ülkeler belirlemesi gerekiyor. Bu noktada sert güç daha çok askeri ve ekonomik ağırlıklıdır. İcbar etme vardır. Yani karşısındaki muhatabı zorlama söz konusu vardır. Ya askeri tehditle, ekonomik tehditle zorlama vardır. Bu yüzden de sert güç kullanımında genellikle taraflar arasında tek yönlü bir ilişki vardır. Ve bu ilişki güçlüden zayıfa doğrudur genelde. Yani Trump der ki Sudan 300 milyon dolar borcun bana para vereceksin. Yoksa seni işte terörü destekleyen ülkeler arasında zikretmeye devam ederim. Bu bir ekonomik icbardır. Dolayısıyla çift taraflı ya da çok yönlü bir ilişkiyi burada göremezsiniz. Tamamen zorba ve baskıcı yöntemlerle güçlüden yana olan bir ilişki söz konusu. Ama yumuşak güç barış inşa etmede daha etkilidir. Evet. Karşılıklı etkileşim, çok yönlü ilişki burada daha fazla vardır. Ve bu noktada son olarak şunu söyleyeyim. Genelde hani Amerikan siyasetinde olur ya şahin politikacılar ve güvercinler diye. Evet. Aslında bu barış yanlısı politikalar biraz daha güvercin tarzı siyasetin gereği. Şahinler ise biraz daha sert güç kullanmayı tercih ediyor diyebiliriz.
Evet. Kavramları metaforize edecek olursak derler ki devletin eli çelikten bir pençe gibidir. Fakat dışarısında kadifeden bir eldiven vardır. Okşadığı zaman çok yumuşak okşar, vurduğu zaman çok sert vurur. Şeklinde bir tanımlama yapalım hocam. Yani sert güç ve yumuşak gücü bir arada nasıl barındırabiliriz sorusunun cevabı galiba bu şekilde metaforize edilebilir.
Kesinlikle, kesinlikle güzel bir benzetme oldu. Dediğiniz gibi yani o kadife eldivenle sadece bütün problemleri çözmek mümkün değil. Yani günümüzde bazı ülkelerin ne diyelim dışa yansıyan algıları oldukça pozitif olabilir ama askeri ve ekonomik açıdan çok da kırılgan olabilirler. Dolayısıyla doğru olan hem askeri gücün caydırıcılığı olmalı. Yani bunu her an masaya koymayabilirsiniz ama caydırıcı bir askeri gücünüz olmalı, sağlam bir ekonominiz olmalı. Ama diğer taraftan bunlara ilaveten yumuşak güç unsurlarınızla başka ülkeleri sizin dış politikanız doğrultusunda ikna edebilmeyi de başarmalısınız. Doğru olan herhalde bu.
Eyvallah. Hocam sert güç kavramı galiba Soğuk Savaş dönemine ait bir kavramdı. Yani o dönemde devletlerin, milletlerin birbirlerine böyle işte aramızda köprüler kuralım, insani ilişkilerimizi geliştirelim şeklinde bir takım yaklaşımlarının olmadığını görüyoruz. Öyleyse yumuşak gücün tam olarak Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve 2000'li yılların başından itibaren gündeme getirildiğini söyleyebilir miyiz?
Yumuşak güç şöyle aslında belki Soğuk Savaş'ın sonlarında biraz daha kendini göstermeye başladı. Hatırlarsanız geçen hafta kamu diplomasını konuşurken 1960'ların sonlarına doğru bu kavram biraz daha gündeme girmeye başladığını söylemiştik. Evet. Hatta Soğuk Savaş döneminde propaganda ile kamu diplomasi arasındaki farka da biraz birkaç satırla cümleyle değinmiştik. Aslında Soğuk Savaş döneminin sonlarına doğru belki bu tür projeler yavaş yavaş ortaya çıktı. Ama yoğun bir şekilde kullanıldığı dönemler dediğiniz gibi 90'lı yıllar ve 2000'li yıllardı. Ama ben şahsen bir zamanlar ben de işte kültürel diplomasi üzerine çalıştığım için bu soft power, yumuşak gücün çok önemli olduğunu evet hep birlikte yaşıyorduk, görüyorduk. Ama 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesi ve ilhak etmesiyle ben bir anda böyle sanki 18. yüzyıla geri döndüm gibi oldum böyle. Hem de bir tarihçi olarak Kırım'ın tekrardan böyle Rusya tarafından işgal edilmesi vesaire aslında bütün sorunların sadece işte yumuşak güç unsurlarıyla çözülemeyeceğini, sert gücün de aslında hala masada olduğunu bana bir anlamda göstermiş oldu.
Hocam bir de akıllı güç kavramından bahsettiniz. Akıllı güç kavramının teknolojik gelişmelerle alakalı olarak gündeme geldiği söylenebilir mi?
Akıllı güç aslında sert gücün caydırıcılığı ile yumuşak güç unsurlarının birleştirilmesidir. Yani yerine göre ülkeler dış politikaları doğrultusunda herhangi bir ülkeye karşı sert güç unsurlarını mı kullanacak, yumuşak güç unsurlarını mı kullanacak ya da bunları birleştirerek mi kullanacak aslında buna karar vermesidir. Yani belki son yaşadığımız Karabağ'daki gelişmeler üzerinden bir örnek vermek gerekirse Türkiye biliyorsunuz Karabağ'daki savaşın bir parçası olmadı fiili olarak ama Azerbaycan'ın yanında ciddi bir destek verdi ve özellikle SİHA'larıyla bu zaferde çok ciddi bir rol oynadı. Hı hı. Uluslararası basın ne Rusya'nın zaferinden ne Azerbaycan'ın zaferinden bahsetti. En çok kazanan tarafın Türkiye olduğunu birçok ülkede basın yazdı. Türkiye aslında burada son yıllardaki geliştirmiş olduğu savunma sanayi teknolojisiyle aslında sahadaki Karabağ örneğinde bunu bir sert güç unsuru olarak kullanabildi. Ve bunu gerektiğinde gösterdi. Ve Orta Doğu'daki en kuvvetli ordu olarak caydırıcı bir kuvvete sahip olduğunu gösterdi. Bunu Libya'da gösterdi, işte Azerbaycan'da gösterdi, Suriye'de zaman zaman gösteriyor. Dolayısıyla böyle bir unsuru olduğunu gösterdi. Ha bunu aynı zamanda Türkiye şu potansiyele de sahip, yumuşak güce de dönüştürme potansiyeline sahip. Yani kullandığınız o SİHA teknolojisi birçok Müslüman ülkeyi de hayran bırakıyor. Sadece Müslüman da değil aslında, Ukrayna gibi ülkelere bile SİHA satıyoruz ciddi anlamda. Dolayısıyla o yumuşak güçteki önemli kavramlardan bir tanesi neydi? Cezbetme, başka toplumları hayran bırakma. Türkiye'nin bu noktada yani en azından savunma sanayindeki son yıllardaki gelişme birçok ülke tarafından hayranlıkla izleniyor. Dolayısıyla Türkiye bu noktada sert güce sahip bir ülke, askeri olarak Orta Doğu'nun en kuvvetli ülkesi. Evet, belki kırılgan bir noktası ekonomidir. Ekonomimizin yeteri kadar sağlam olduğu şu an itibariyle çok söylenemez. Ama en azından krizlerle mücadele ede ede daha sağlıklı bir şekilde gelişeceğini ümit ediyoruz. Bunların yanı sıra yumuşak güç unsurlarında kullandığında Türkiye tam anlamıyla bir akıllı güç unsurlarını dış politikasında kullanabilir diye düşünüyorum ben.
Peki hocam, cezbetme konusuna temas ettiniz. Cezbetme, ikna etme, hayran bırakma gibi bir takım faydalarının olduğunu söylediniz. O halde kültürel diplomasi ülke imajı oluşturma açısından çok kritik bir kavramdır, bir metottur denilebilir mi?
Evet, yani demin yumuşak gücün, soft power'ın tanımını yaptık. Aslında tanımını yaparken ne dedik? Askeri güç kullanmadan, ekonomik tehditler kullanmadan yabancı kamuoyularını ikna edebilmektir. Onları cezbedebilmektir, hayran bırakabilmektir ve karar alma süreçlerine etkilemek demektir demiştik. Bu noktada bu alanda yazan akademisyenler şunu söylüyor. Bir ülkenin hedefine ulaşabilmesi için kullanabileceği üç yol vardır. Bunlardan bir tanesi karşı tarafı zorlama, onu icbar etme, tehdit etmedir. Demin işte Trump Amerika'sından örnekler verdik. Yani Amerika'da yani Trump dönemi bitti fiili olarak. Ama o son işte 3-4 yıldır bunun belki sayısız örneği verilebilir. Yani Sudan örneğini az önce zikrettik. Yani bunu yaparsan işte dost oluruz. İşte şu kadar parayı verirsen dost oluruz. Yoksa şöyle olur, şunu yaptırım yaparım vesaire gibi birçok tehditleri gördük. Diğer taraftan ikinci metot, yani bir ülkenin hedefine ulaşmasında satın almadır. Yani karşıdaki ülkeyi bir şekilde paranızla satın alabilirsiniz. Paranızı, ekonomik gücünüzü kullanarak aslında onu ne diyelim dış politikanız doğrultusunda yanınıza çekebilirsiniz. İşte IMF borcunu ödeyebilirsiniz bir ülkenin. İşte ya da Birleşmiş Milletler'deki borcunu ödeyebilirsiniz. Sizin için oy vermesini sağlayabilirsiniz örneğin. Ama benim asıl vurgu yapmak istediğim nokta yumuşak güç kullanarak cezbetme ve ikna etme metodu. İşte burada kültür, eğitim, sanat, medya, düşünce, değerler, kurumlar, bilim ve teknoloji gibi unsurlar devreye giriyor aslında. Yani burada da şunu belki zikretmekte fayda var. Geçen hafta kamu diplomasisini konuştuk. O zaman da şunu zikretmiştik. Kamu diplomasisi, kamuoyu diplomasisidir aslında. Yani kamuoylarını ikna edebilmektir. Ve şu anda küreselleşmenin zirvesindeyiz adeta. Her şey telefonlarımızın ucunda. Sosyal medyayla her an her şey yazılıyor, irtibat halinde. İnsanlar bir network halinde. 7/24 haberleşme, kesintisiz haberleşme söz konusu. Dolayısıyla ulusal kamuoyları ile uluslararası kamuoyu arasındaki fark her geçen gün azalıyor. Yani hiçbir ülke diyemez ki, atıyorum, benim iç kamuoyum önemlidir, dışarıdaki insanlar ne derlerse desinler diyemez. Hı hı. Çünkü artık yabancı kamuoyunun da çok ciddi bir etki alanı artıyor. İç kamuoyu ile dış kamuoyu arasındaki fark ciddi anlamda da kapanıyor. Bu noktada da her ülke kendini imrenecek bir pozisyona getirmek için uğraşıyor. Yabancı halkların beğenisini almak için uğraşıyor. İlgisini çekebilmek için uğraşıyor. Hikayeler yaratıyor. Bütün bunların hepsi aslında işte o yumuşak gücün hedeflerindendir. Bu noktada da işte bazı hani sorumuzda vardı ülkelerin imajı. Bazı ülkelerin böyle pekişmiş imajları var. Ve hani söylenir ya, imaj her şeydir. Bir motto, bir slogan olarak bunu kullanıyoruz. İşte Amerika'yı biz ne diye hatırlıyor millet? İşte özgürlükler ve fırsatlar ülkesi. Yani sanki böyle Amerika'da her şey güllük gülistanlıkmış gibi. Ama zihinlerde gerek Hollywood filmlerinde olsun, gerek farklı mecralarda olsun oluşturulan bir özgürlükler ve fırsatlar ülkesi imajı var. Demokrasi imajı var. Her ne kadar Trump'la bu yerle bir olduysa da yani bu özgürlük ve fırsatlar herhalde sadece beyazlar içindi. Yani zencilere karşı yapılan muameleler, George Floyd olayları vesaire daha zihinlerimizde çok taze. Evet. Diğer mesela başka ülkelerden de örnek vermek isterim. İngiltere. Mesela İngiltere genellikle köklü ve geleneği olan bir ülke imajına sahiptir. Kraliyet ailesi değil mi? Monarşi. Hı hı. Burada bir yumuşak güç unsuru olarak kullanılıyor. Şimdi buradaki ironiye bakabilir misiniz? Tezata bakın. Yani İngiltere, Türkiye'de 1920'li yıllarda saltanatın kaldırılmasında, hilafetin kaldırılmasında en önemli rolü oynamış bir yabancı güç. Ve bunlar bizim literatürümüzde anlatılırken işte hilafet gibi, saltanat gibi kurumlar işte 20. yüzyılla bağdaşmayan arkaik kalmış kurumlardır gibi anlatıldı. Hı-hı. Ama başta İngiltere olmak üzere Avrupa'da 10 kadar ülkenin hala monarşiyle yönetildiğini, sembolik de olsa bakın, sembolik de olsa doğru, monarşi olduğunu görüyorsunuz. Ve daha garibi nedir? Yani bize gelince bu kurumlar arkaik oluyor, günümüzle çağdaşmayan kurumlar oluyor. Ama orada İngiltere'de kraliyet ailesinin yok evlilikleriydi, yok Diana'nın kazasıydı, yok Prens Edward'ın çocuğu muydu, erkek miydi, kız mıydı? Doğru. Bunları televizyonda insan, milyarlarca insan izliyor. Ve bir yumuşak güç olarak bunu bütün millet ya da İngiltere pazarlıyor bunu. Yani demek istediğim ironiyi, tezatı herhalde anlamışsınızdır. Evet. Dinleyicilerimiz de bu noktaya ben dikkat çekmek istedim. Ama diğer taraftan Almanya deyince aklınıza ne geliyor? İşte kaliteli, sağlam, güvenilir ya da dakik olmak değil mi? Evet. Almanlar işte kurallara mutlaka riayet eden, hiçbir kuralı çiğnemeyen, disiplinli bir imaj veriyor. Japonya'ya baktığınızda işte teknoloji ve fonksiyonellik gibi şeyler ortaya çıkıyor. Ama Türkiye ile ilgili ne diyebiliriz? Yakın zamana kadar, özellikle 80'li 90'lı yıllara kadar rakı, şiş kebabı ve göbek dansı Türkiye'nin algısında öne çıkan kelimelerdi belki.
Evet.
Evet, son belki 20 yılda bu değişti. Artık bu kavramlar kullanılmıyor. Ama Türkiye'de belki yabancı kamuoyundaki algısını değiştirdi diyebiliriz aslında. Hı hı. Yani ülkeler bunun için gerçekten büyük bir çaba sarf ediyor. Lobi şirketlerine belki milyon dolarlar aktarıyor. Yani bunun için de iki belki ülkeden örnek verebilirim. Almanya ve Japonya. Yani bu iki ülkenin de İkinci Dünya Savaşı öncesindeki ülke imajları pek de iç açıcı değildi. Hı hı. Yani Almanya'da işte Hitler vardı, Nazizm ön plandaydı. Yani tam anlamıyla bütün Avrupa'da günah keçisi ilan edilmiş bir liderden bahsediyoruz. Japonya benzer şekilde İkinci Dünya Savaşı öncesinde çok militarist bir imajı vardı. Ama Japonya örneğinden devam edersek, atom bombalarını yedikten sonra tamamen ülke imajında yeniden inşa etmeye başladı. Önce işte UNESCO'ya üye oldu. Daha sonra barışçıl ve demokratik bir Japonya imajı üretmeye çalıştı. Ve bu imajın içerisinde de neler var? İşte çay seremonileri, Ikebana, Fuji Dağı, Sakura. Bakın Fuji Dağı Japonya'yı sembolize eden en önemli sembollerden bir tanesidir. Sakura, bu kiraz çiçeği ağacı, işte bizde de son bir şehir hastanesinin adına bile verildi.
Evet.
Bütün bunlar aslında bir dinginlik ve barış şeyi verir, imajı verir Japonya'ya. Bunlara ilaveten 1970'lerde ekonomik ve teknolojik bir güç olarak bir Japonya öne çıktı. 90'lı yıllarda küreselleşen dünyada postmodern kültürün öncüsü olarak bir Japonya imajı çizildi. İşte hatırlarsınız animasyonlar, bir dönem işte Pokemon'lar vesaire, o Japon çizgi filmleri, manga kültürü diye bilinen o şeyler çok çok önemli. Pop müzik, efendime söyleyeyim, birçok anlamda aslında içerik üreterek medyada, iletişimde çok ciddi anlamda bir pozitif ülke imajı yarattığını söyleyebiliriz. O robotik dünyadaki gelişmelerle, inovasyonda, teknolojideki gelişmelerle de bunu pekiştirdi ve sağlamlaştırdı diyebiliriz.
Eyvallah.
Yani ülke imajları bu noktada çok çok önemli.
Kesinlikle hocam. Bir ara verelim isterseniz. Ardından biraz Türkiye'nin imajını konuşalım. Çünkü az önce vurguladığınız 90'lı yıllardaki imaj hakikaten çok kötü bir imajdı. Bu imaj nasıl düzeltildi? Hangi kurumların burada etkileri oldu? Bunları konuşalım aradan sonra. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birliktesiniz. Bu programımızda radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Kültürel diplomasiyi konuşuyoruz. Birinci bölümde biraz yumuşak güç, sert güç ve akıllı güç kavramlarını tartışmıştık. Kültürel diplomasinin ülke imajlarına sunduğu katkıları konuşmuştuk. Biraz da şimdi Türkiye ile alakalı mevzuyu açıkçası aktarmak istiyorum. Ben hocam aradan önce aranın sonlarına doğru Türkiye'nin 90'lı yıllardaki o kötü imajından bahsettiniz. Evet, gerçekten Türkiye'de bir dönem küresel arenada Türkiye'nin imajı hakikaten hiç de iyi değildi. Türkiye denildiğinde insanların akıllarına 3. Dünya ülkesi geliyordu. İşte kebaptan başka veya hani ne bileyim bir takım işte abuk subuk şeylerden başka insanların akıllarına bir şey gelmiyordu. Yanlış anlaşılmasın, kebap çok kötü bir şey değildir burada ama yani evet. Hani ben de kebabı severim, onu da söyleyeyim ama yani sadece bir ülkenin kebapla gündeme gelmiş olması veya böyle buna benzer bir takım yiyeceklerle falan gündeme gelmiş olması çok da makul bir şey değil. Yani düşünün ki koca bir medeniyetin varisi olan bir ülke uluslararası camiada bu şekilde anılıyor ve biliniyor. Bu imaj gerçekten özellikle 2005'ten 2006'dan sonra yapılan bir takım girişimlerle değiştirildi. Değişti. Bugün ben de işte bir takım ülkelere gidiyorum, zaman zaman yurt dışına çıkıyorum. Türkiye deyince insanların gözlerinin parladığını görüyorum. 14-15 yaşlarındaki çocukların, hiç alakasız insanların Türkiye deyince heyecanlandığını, sevindiğini görüyorum. Buna şahitlik ediyorum. Bu imaj hocam nasıl değişti? Hangi kurumların burada etkileri oldu? Biraz bunları konuşalım isterseniz.
Evet. Şimdi tabii aradan önce bir ülkelerin imajlarını pozitif yönde nasıl değiştirmeye çalıştıklarına örnekler vermeye çalıştım. Şimdi Türkiye'de ise aslında yabancı halkları cezbetmek noktasında belki Türkiye daha farklı bir strateji izliyor diyebiliriz. Yani ben bunu diğergamlık olarak ifade ediyorum. Diğergamlık, modern Türkçemizde de çok nadir kullandığımız bir kelime ama evet, bizim kültürümüzde çok köklü bir yeri olan bir şeydir. Yani diğergamlıkla, o ihtişam, bilim ve teknoloji, inovasyondaki öncülükle bir ülke imajını pozitif anlamda geliştirebilir. Diğergamlık bir yumuşak güç unsuru olarak sempati ve minnettarlık yaratır. Yani diğergamlık ne demektir? Aslında belki bencillik kavramının zıttı olarak bunu düşünürsek, başkalarını düşünmek ya da muhtaç olanları düşünmek. İnsani yardım diplomasisiyle, geçen hafta da kısmen konuştuğumuz meseleydi bunlar, yardım politikalarıyla aslında o dostluk ilişkilerini pekiştirmek. İşte nedir bu? Türkiye'nin işte 3-5 sene önce Somali'ye verdiği desteği düşünün. İflasın eşiğinde olan bir ülke tamamen çökecek bir durumdayken Türkiye'nin verdiği destekle Somali yeniden ayağa kalktı. Ya da başka ülkelere, Katar abluka altındayken o abluka Türkiye nedeniyle bir şekilde kırılmış oldu. Yani aslında bu tür diğergamlık projeleri, ki bu örneği çok fazla açılabilir. STK'ların yaptığı işte katarakt ameliyatından tutun da işte açtıkları su kuyularına kadar, fitrelerinden kurban organizasyonlarına kadar aslında çok ciddi anlamda bir dış politika aracı olarak da bunların önemine dikkat çekmek istiyorum. Türkiye hiçbir zaman işte Trump'ın yaptığı gibi, batılı ülkelerin yaptığı gibi bu gücünü başka ülkelerin tepesinde kullanmadı. Yani gözüne kakmak gibi bir tabir vardır ya bizde. Evet. Yaptığı yardımı insanların yüzüne karşı vurmadı. Tam tersine aslında yardım ettiği bu ülkeler namerde muhtaç ettirmemek için yaptı çoğu zaman. Çünkü biliyor ki o ülkeye o pozisyondan, muhtaç olduğu durumdan kurtarmasa akbabalar hemen üşüşecek oraya. Türkiye bunu biliyor ve Müslüman ülkelerden bir tanesi daha belki bertaraf edilmiş olacak. Bunu istemediği için Türkiye'de aslında birçok noktada bu diğergamlık diyebileceğimiz örnekleri dış politikasında göstermiş oldu. Yani şunu demek istiyorum. Gerek ekonomik anlamda, gerek bilim ve teknolojide zengin ve göz alıcı bir kültüre sahipseniz ya da başarı hikayeleri üretebiliyorsanız yabancı halklar nezdinde bir imrenme ve hayranlık duygusu oluşturabilirsiniz. Hatta taklit edilmeye başlanırsınız. Saygınlığınız ve itibarınız artar ve o ülke uluslararası arenada daha etkin olur. Ona karşı durmak daha da zorlaşır. Ve bütün bunlar aslında Türkiye örneğinde belki hep beraber yaşıyoruz. Yani Türkiye artık Akdeniz'de, bölgesinde, Orta Doğu'da dikkate alınır bir ülke oldu ve karşısında durmanın gerçekten zor olduğu bir ülke durumuna geldi. Bölgesinde başat güç olarak Türkiye hızlı bir şekilde yükseldi. Bunu net bir şekilde görüyoruz aslında.
Eyvallah hocam. Şimdi bir takım kurum ve kuruluşlar var. Geçen programda da değinmiştik. Mesela TİKA 1990'lı yıllarda oluşturulmuş ve gönül coğrafyamızda çok ciddi işler yaparak onların ihtiyaçlarını, bir takım beklentilerini karşılayarak Türkiye imajını önemli ölçüde düzelten kurumların bir tanesi. Keza işte 2009 yılında kurulan Yunus Emre Enstitüsü, öncesinde oluşturulan Kamu Diplomasisi Kurumu, işte daha sonra Yurtdışı Türkler Başkanlığı, sonra YTB oldu. 2016 yılında kurulan Türkiye Maarif Vakfı gibi bir takım kuruluşlarda Türkiye'nin imajına oldukça önemli ölçüde katkıda bulundular. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani bu gibi kurumların varlığı, mevcudiyeti Türkiye'ye ne kazandırıyor? Bu kurumlara yenilerini eklemek de gerekebilir mi hocam? Gerekir mi? Özellikle kültürel diplomasi açısından neler söylemek istersiniz?
Tabii. Şimdi bir önceki sorunuzla ilgili yalnız söyleyeceğim iki husus var. Onu unutmuşum. Onları da ekleyerek sonra cevabını vereyim. Bir, Türkiye'nin imajıyla ilgili biz mesela, ben de akademisyenim, yabancı öğrencilerim vesaire çok oldu. Çok böyle olumsuz imajlar olabiliyor. Yani işte hocam ben Türkiye'ye geldim ama hiç deve görmedim. Yani Türkiye'yi sanki böyle bir çöl ülkesi falan zannederden tutun da siz diyor Arap alfabesi kullanmıyor musunuz diyor. Sanki Arap alfabesi kullanmak kötü bir şeymiş gibi. Böyle Türkiye hakkında gerçekten doğru bilgilendirmelerin olmadığını ve insanların biraz yabancı kaldığını görüyorsunuz. Hı-hı. Hani Türkiye bu işte 80'li yıllardaki o imajı nasıl yıktı? Aslında uyguladığı şeylerden bir tanesi de şu. Türkiye aynı zamanda bu diğergamlık politikasının bir yansıması, bir aracı olarak kimsesizlerin kimi ve mazlumların da sesi olmaya başladı. Bu önemli. Yani Davos'ta One Minute diyebiliyorsanız, Birleşmiş Milletler'de işte dünya beşten büyüktür diyebiliyorsanız, sizi aslında sessiz bir şekilde alkışlayan milletleri de görmeniz lazım. Yani sesli bir şekilde belki bunu dile getiremiyorlar. Mevcut sistemin hegemonlarından, belki korkularından, ama siz de dediniz ya, ülke ziyaretleri yaptığınızda insanların gözlerindeki o kıvılcımdan, parlaklıktan bunu anlıyorsunuz. Evet. Türk deyince insanların bakışı değişiyor. Bu önemli gerçekten. Şimdi son sorunuza gelecek olursak, evet, Türkiye belki de bu söylediklerimizin bir gereği olarak son yıllarda kamu diplomasisinde, kültürel diplomaside çok ciddi atılımlar yaptı ve bununla ilgili kurumlar oluşturdu veya da mevcut kurumlarını revize etti, ona göre yeniden teşkilatlandırdı. Şimdi örneğin Türkiye'nin yurt dışındaki en önemli temsilcilikleri Dışişleri Bakanlığı ve onun büyükelçilikleridir. Dışişleri Bakanlığı'nda özellikle Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün kurulduğunu görüyorsunuz. Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığı gibi böyle yeniden yapılanmaya gidildiğini görüyorsunuz. 2000'li yıllardan itibaren, 2010'lardan itibaren olması lazım. Ama aynı zamanda kamu diplomasisi koordinatörlüğü, hep kamu diplomasisini konuşuyoruz, bir koordinatörlük olarak 2010 yılında böyle bir kurum kuruldu. Bu kurumun amacı da aslında tam da yabancı kamuoyunu doğru bilgilendirmek. Bu noktada dış politika çalıştayları düzenlendi, ülke toplantıları yapıldı, gençlik programları yapıldı, gazeteci heyetleri Türkiye'ye getirilerek, gezdirilerek ve doğru şekilde bilgilendirilerek bir şekilde Türkiye'yi doğru tanıtmaya çalıştılar. Diğer taraftan Türkiye yine 2010'lu yıllardan itibaren yurt dışındaki Türk diasporasını kullanmaya başladı. Yani hep söyleriz, Ermeni diasporası, Yahudi lobisinden vesaire bahsediyoruz ama Türkiye'nin sadece Avrupa'da 5 milyondan fazla vatandaşı var ya da Türk yaşıyor. Ama bunlara yönelik bir politika eksikliği hep dile getiriliyordu. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kurularak aslında bu kesime yönelik de ciddi bir politika geliştirildiğini söyleyebiliriz. Ama YTB'den daha önce belki TİKA'yı zikretmemiz gerekiyordu.
Evet.
TİKA'da 1992 yılında kuruluyor ama o da son yıllarda galiba 2000'lerin başında ya da 2010'lara doğru yeniden bir reorganize, yeniden teşkilatlanmadan geçti. Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'na döndü. TİKA daha çok kalkınma yardımlarıyla gündeme geldi. Yani işte Filistin'de gitti, hastane yaptı, okul yaptı, işte Gazze'de enerji santralleri kurdu, fil dişi sahillerine bile yardım götürdü. Projeler yaptı. Birçok yerde insanlara işte tarım destekleri verdi. İşte küçük yatırımlarla üretim yapabilecekleri projelere destekler verdi. Gerçekten çok çok önemli şeyler yaptı. Ben de yurt dışındaki gezilerimde bunu bilfil gördüm. Bu noktada TİKA'nın katkıları yadsınamaz gerçekten. Ama bu kurumlara son zamanlarda eklenen birkaç tanesini daha söylemek lazım. Bir tanesi Yunus Emre Enstitüsü. O da 2007 yılında kanunu çıktı ama 2009'dan itibaren yurt dışında teşkilatlanmaya başlandı. Belki başta şunu da söylemek gerekirdi. Yani Türkiye'deki kamu diplomasi ve kültürel diplomasi alanındaki kurumları sayıyoruz ama Türkiye bu noktada gerçekten geç kalmıştı. Yani Fransa'ya baktığınızda Alliance François 1883'te kurulmuş. British Council 1934'te kurulmuş. Goethe Enstitüsü 1951'de kurulmuş. Yani Türkiye biraz kendini anlatmakta belki geç kaldı. Ama zararın neresinden dönülürse kârdır. Yunus Emre Enstitüleri ile kültürel anlamda Türk kültürünü, tarihini, sanatını, Türkçeyi yurt dışında anlatmaya çalışıyor Türkiye. Diğer taraftan da Maarif Vakfı eğitim anlamında çok önemli faaliyetlere imza atıyor. Çünkü eğitim de yumuşak gücün bir unsurudur. Yani bugün Erasmus programı değil mi? Avrupa'daki gençlerin her biri bu programa bir şekilde katılıyor ve ülkeleri geziyorlar. Ülkemizde de birçok üniversite öğrencisi yurt dışındaki başkentleri artık tanıyorlar. Yani Roma'dır, Berlin'dir, efendim Paris'tir, Londra'dır. Buralara giden öğrencilerimiz var. Ve bu Erasmus projesinin amacı nedir? Aslında çocuğa yeni bir vizyon katmak ya da Avrupa bağlamında Avrupa kültürünü tanıtmaktır. Hatta bu programın ilk uygulandığı senelerde çocuklara not bile vermiyorlardı. Geçti kaldı. Yani dersten aldığın not önemli değil. Önemli olan bu Avrupa kültürünü tanımandır diyor adam. Ortak bir Avrupa kültürü aşılamaya çalışıyor. Ama ben hep şuna yakınırım. Aynı programı biz Orta Asya için yapamadık. Yani bir Türk genci Taşkent'in, Buhara'nın, Semerkant'ın nerede olduğunu bilmiyor. Keşke hangi ülkede olduğunu bilmiyor.
Yani keşke öğrencilerimiz Orta Asya'ya, Balkanlara da gidip de oralarda da bu Erasmus programıyla eğitim görüp o coğrafyaları tanıyabilseler. Dediğiniz gibi yani bizim ana topraklarımız, oradan yani geldiğimiz ülkeleri, geldiğimiz toprakları maalesef tam anlamıyla tanıyamıyoruz.
Kesinlikle. Yani bu noktada yani Milli Eğitim'in, Kültür Bakanlığı'nın bu tür projelere büyük destek vermesi gerekiyor. O ülkelerle yani gençler şöyle düşünüyor olabilir. Ya ben işte Özbekistan'da ne öğreneceğim ya da falanca ülkede ne öğreneceğim gibi düşünebilir. Ama yani burada yurt dışına çıkmak bir vizyondur. Vizyonunuzu ciddi anlamda geliştirir. Evet. Bu noktada ister Orta Asya ülkesi olsun, ister İslam ülkeleri olsun, bir şekilde eğitiminin belki daha iyi olduğu ülkeyi seçerek gitmekte fayda var. Bu toplumlarla ilişkileri geliştirmekte fayda var diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla Maarif Vakfı'nın üzerine çok büyük yükler ve sorumluluklar da düşüyor. Yani bir yandan işte FETÖ'nün yapmış olduğu kara propaganda eğitim alanında çok kuvvetli olan bu örgütün yerini doldurması gerekiyor. Ama diğer taraftan da bu kurumlarda yetişecek öğrencileri Türkçe bilgisiyle Türkiye'yi belki gezdirerek gönül köprüleri kurarak bu kültürel diplomasiye, kamu diplomasiye katkı sunması da gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet. Naçizane bu söylediklerinize katkı bağlamında bir şey eklemek isterim. Şimdi kamu diplomasisi, kültürel diplomasi kavramı biraz da hocam galiba vizyoner bakışla alakalı. Çünkü siz yönünüzü, yüzünüzü kendi topraklarınıza çevirirseniz, kendi topraklarımız dışında hiçbir coğrafyayla ilgilenmezseniz, içinize kapanır kalırsınız ki 90'lı yıllara kadar Türkiye'nin zaten bir takım iç problemleri maalesef Türkiye'yi içine kapanmaya mecbur hale getirmişti. Yani bu vizyoner bakış sadece kamu kurumlarında devleti idare edenlere değil, halkta da olmalı. Bugün Türkiye'de üzülerek şunu ifade edeyim, maalesef harita bilgisi diye bir şey yok. İnsanlar hangi ülkenin nerede olduğunu dahi bilmiyorlar. Yani Azerbaycan'ın nerede olduğunu sorsanız insanlar Orta Asya'da diye tarif ediyor ama Kafkasya'nın neresi olduğu, sınırların neresi olduğu henüz net olarak bilinmiş değil. Balkanlarda kaç tane ülke var? Biz oralarda zamanında neler yapmışız bilmiyoruz. Afrika'da keza Afrika ile ilgili hiçbir malumatımız yok doğru düzgün. Dolayısıyla bu vizyoner bakışın insanlarımıza da kazandırılması gerekiyor ki devlet tarafından atılan adımların toplum tarafından da bir karşılığı oluşmuş olsun ve bu mevzu geniş bir mahalde uzun uzun tartışılsın ve uygulansın hocam.
Yani şunu söyleyebilirim bu noktada. Yani Osmanlı'nın son dönemlerinde bile, daha erken dönemlerinde bile böyle çok yüksek olmayan bir memur bile hayatı boyunca çok çok sayıda şehir geziyordu. Evet. Yani Anadolu'dan, işte Orta Doğu'dan, Suriye'sinden, Bağdat'ına ve Kuzey Afrika'sına kadar bir Balkanlara birçok yerde memuriyet yapıyordu. Yani biz maalesef bu 1920'lerden sonra Türkiye'nin sınırlarına hapsolduğumuz için bir anlamda o geniş vizyonumuzu, bölge ve dünya vizyonumuzu kaybetmiş durumdayız. Bunu belki gençlere yeniden aşılamak gerekiyor. Yani gençlere güvenerek onları dil öğrenmek için bir Arap ülkesine, gezmek için Orta Asya'ya vesaire göndermemiz gerekiyor. Bu tür kültürel programlar, eğitim programları, etkileşim programları, gençlik programları ile bu vizyon aslında gençlere kazandırılabilir. O yüzden bu noktada devlete de büyük sorumluluk ve görev düşüyor diye düşünüyorum ben.
Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik. Aslında kamu diplomasisi ile kültürel diplomasi arasındaki ilişkiyi konuşacaktık ama onu bence bir sonraki programa bırakıyorum. Son olarak özellikle vurgulamak istediğiniz bir şey varsa onu alayım hocam. Ondan sonra programımızı kapatalım.
Tabii. Yani bugün biz daha çok aslında yumuşak güç üzerinden kamu diplomasisini biraz konuştuk. Kültürel diplomasiye küçük dokunuşlar yaptık. Aslında önümüzdeki belki bir program daha kültürel diplomasi. Yani Türkiye'nin kültür politikaları nasıl olmalı, sanatını, tarihini yurt dışına nasıl anlatmalı ya da Türkçe öğretme meselesi. İşte FETÖ'de biliyorsunuz millete Türkçe öğretiyorum diye insanların gözünü boyadı. Evet. Bu konuları da aslında biraz daha detaylı konuşabiliriz diye düşünüyorum. Yani kültürel diplomasiyi biraz daha masaya yatırarak belki bir programda yapabiliriz. Bu noktada yani dinleyicilerimize şunu ifade etmek isterim. Kamu diplomasi, kültürel diplomasi, insani diplomasi, dijital diplomasi her geçen gün önemini artırıyor. belki de dış politikanın daha böyle genişleyen, büyüyen alanları olarak karşımıza çıkacak bunlar. O yüzden biz de bunları radyo programlarımızda işlemek istiyoruz. Bu konuda fikirlerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz diyelim.
Eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz. Keyifli bir program oldu. İnşallah dinleyicilerimiz fark etmiştir. Önümüzdeki hafta yine bu konuyu konuşmaya inşallah devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz,
İnşallah.
Eyvallah hocam. Bir programımızın daha sonuna geldik. Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bu hafta kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikte yumuşak güç kavramı üzerinden kamu diplomasisini konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta inşallah kültürel diplomasi bağlamında kamu diplomasisini konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.